Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim?
At hocam, at. Vur.
Atıyorum hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsun
ha. Evet, aynı şeyi yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Kör yaşadım, kim ben ne, kim ben ne? Bastonu da hiç sevmem.
Sana ne, sana ne?
Yan gelirinde yaparım.
Peynirlerde bakarım.
Tavuk örnerler bana.
Sakın damarıma.
Aman! Ama! Bazen de eğlendirdik.
Reytingleri evlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Tamızda köylerin de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
29/12/2016/23 AKP'nin ilgili ve özürlü milletvekili Lokman Ayvan'ın tepkisine neden olan özürleriyle ilgili düzenleme torba yasa tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtını bu program için araştırdık.
Aniden gözümüz açılsa ne olur? Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş yani bu konuda hakikaten. Ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani, evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Evet. Başka var mı? Yok.
Çok teşekkürler.
Açılır mısın? Evet ama spektriye
bas Sevda.
Evet.
Çok güzel.
Hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramını neler var? Ekran, ana ekran nasıl? Nasıl geziyoruz? Nasıl onaylıyoruz? Onları göreceğiz. VoiceOver programın içeriğinde neler yapılabiliyor onu göreceğiz. Daha sonra Mapbridge olarak neler yapabiliyoruz? Mapbridge dinleme, sesli kitap dinleme olayı. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var. O kadar çok röportaj yaptık ki...
Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Drive Challenge'ın hafta içinden sorumluluğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılmamış.
Genel yapıları da çok farklı yol var. Öncelikle size
program için havada, karada ve denizde kayıttaydık.
Beraber yolculuk ediyoruz herhalde.
Evet, evet.
Tenacious engellere göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı
yine 21-23 saatler arasında
radyo amata
engellerici saatler arasında siz bilirsiniz.
Biz buradayız. Evet, Engel Sevişimli Saatler'den herkese merhaba.
Herkese iyi akşamlar. 30 Nisan 2014 Çarşamba akşamı saatlerimizde.
Hocam 30 Nisan'a geldik. 10.
Evet hocam.
Hala 2013 diyorum bazen ya.
Benim o çok oluyor. Ben ilk 3-4 ay hep onu yaşıyorum. Sonra 2015 gelince de 2014 diyeceğiz hocam. Öyle gidecek o
öyle
yani.
Öyle olacak evet.
Öyle bir yol.
Hep tarih deyince şey geliyor aklıma. Böyle görüntü olarak, braille olarak. İlkokulda şey yapardım. Adım soyadımdan sonra bir boşluk bırakıp tarih atardım bütün kağıtlarıma. O evet. Geliyor aklıma.
Gerçekten öyle oluyor hocam. Evet, biz biraz ara vermek zorunda kaldık. En son, gerçi ben 2 Nisan yapmışım hocam. Biz 9 Nisan'da da program yapamadık hocam.
Biz 9 Nisan'da yapamadık galiba hocam.
9 Nisan'da?
Tabii, 9 Nisan'da yapamadık.
16'sında da yapamadık ama. Biliyorsun evet. Yapacaktık, siz Şile'deydiniz.
9 Nisan'da yaptık, 16'sını mı yapamadık?
İşte yani 16 Nisan programı olmadı.
Evet, evet.
Ondan bir hafta önce yaptık değil mi ama?
Yaptık diye hatırlıyorum. 9'unda.
Venedik şeyini onda anlatmış olmamız
evet,
lazım.
Evet, orada anlattım.
Evet. Ve programımızda arkadaşlar ondan sonra o hafta bir teknik aksaklık nedeniyle yapamadık 16'sında. Aslında yapacaktık, hazırdık. Duyurusu da hazırdı ama Adem abi Şile'deydi. Bir tam yeterince çekmedi.
Hatta hocam konuştuk ya Venedik'le ilgili parça koysaydık diye anlatıyorduk. O parçayı bugün çalmak istedim. O da aynı şeyi sorun yaşadı.
Evet.
Onları sanırım Total Video Converter'da çevirmem gerekiyor. MP3'ten MP3'e.
Evet, evet. Gerçekten o anlamda güzel bir program oldu o da. Ondan sonra o programın tadı damağınızda kalsın diye biraz ara verelim dedik aslında. Öyle desek de olur değil mi hocam?
Değil mi?
Bahaneyi de bulduk.
Evet.
Ama 23 Nisan'da da o gün tatildi. Başka
evet, o gün tatildi.
O gün de biz de ara verdik. Biz de resmi tatile katılalım dedik.
Peki... Perşembe değil de çarşambaya gelseydi bugün tatil olacak mıydı?
Perşembe değil ha 1 Mayıs mı?
1 Mayıs.
Bilmem olabilirdi hocam. Hani o günkü gündeme ve kamuoyu şeyine göre bilemiyorum şimdi. Umarım olaysız bir gün geçer diye umarım buradan evet. Uyalım. Herkese evet. Buradan da söyleyelim. Programda bugün aslında biraz sen de 16 Nisan'da yapmak istediğimiz şeyleri yeniden yapacağız. Evet. Biraz sonra Gülcan konuğumuz olacak. Dergimizin o sırada yeni çıkmıştı sayısı. Hı-hı. Ve gerçekten bence çok güzel bir sayı oldu yani.
Evet,
sayı.
Kesinlikle yazılar çok güzel.
Son derece güzel oldu. Yazıları şeyle oturan bir kadro oldu. Şu an harıl harıl 3. sayının hazırlıkları devam ediyor. Biz o hazırlıkları da yapan yazı işlerimizin yani yazım kontrollerini yapan Gülcan konumuz olacak biraz sonra. Daha sonra bugün çok konuk almıyoruz. Daha sonra Levent'le birlikte olacağız. Değil mi hocam?
Evet.
Levent bir de iki şeyden bahsedecek hocam. Bugün biliyorsun seminer, Mayıs ayı ben bugün duyuruda da onu yazdık. Engel seyişim ayı gibi bir şey yani Mayıs ayı. EPV engel seyişimle ilgili program.
Mayıs ayının adını değiştirmesi için şey vereceğiz.
Evet.
Engel seyişim ayı diye.
Bakın neler var. 4 Mayıs günü yani pazar günü ilk seminerimiz oluyor. Çok da güzel bir ad koydu Levent ona. Karelerin sınırsızlığı.
Gayet güzel.
Gayet güzel bir isim koydu. Yine Levent'in moderatörlüğünde olacak. Biraz sonra ondan dinleyeceğiz neler olacağını ama hani bir görme engelli dünya şampiyonu olabilir mi diye başlayan bir soru. Belki de bunun cevabını arayacağız günün birinde hocam. Öyle güzel bir seminer olacak. Kaçırmayın diyoruz. Buradan da yayınlanacak aynı zamanda genel yerler için.
Evet.
Ve 24 Mayıs'ta Seren Özel Bilgi Yarışması bizim artık gelenekselleşen.
Geleneksel Seren Özel Bilgi Yarışmamız olacak. Evet.
Evet artık bu sene 7.sini düzenliyoruz hocam. Yani gerçekten hı-hı. Direkt olan müthiş bir şeyle istikrarla gidiyor. Ona da emek veren tüm arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Yani katılanlar da çok önemli tabii. Yine renkli olacak farklı şeylerden bahsedeceğiz. Ve hemen bir hafta sonrasında 31 Mayıs'ta da bu sefer Mürşide'nin moderatörlüğünde engelliler ve istihdam konusu gündemimize gelecek hocam.
Evet.
İstihdamda engeller nedir bunu konuşacağız. Ve böyle bir Mayıs'ı ortada çıkaracağız. Kemal Özceyhan seminerlerinin o da altıncısı olacak.
Evet.
Beşincisi evet. Bu.
Gayet güzel seminerler oluyor hakikaten. Ben gelmek isteyenleri de beklerim açıkçası.
Evet her ikisine de hem bu haftaki satranç seminerinde hem de Mayıs sonunda yapacağımız istihdam seminerine bekliyoruz. Çok güzel konular arkadaşlar. Çok güzel araştırmalar yaptılar.
Tabii katılmak şart değil. Yarışmayı izlemeye de bekliyoruz.
Tabii tabii. Yani hep öyle düşünmeyin. Oraya, orada o heyecanı yaşamak, izlemek, bir arada olmak, sohbet etmek,
evet,
geyik yapmak gibi zamanında.
Hoş
vakit geçirmek değil mi hakikaten? Evet. Çok, çok güzel oluyor. Hı-hı. Yarışmayı mutlaka bekliyoruz. Umarım bütün bunların altından biz de kalkarız diyelim hocam, öyle değil mi?
Evet evet. Zaten benim ufak da bir şey vereyim. 15 Mayıs'ta, Mayıs'ın ortasında çıkacak yazı, ben geçen ay yazamamıştım. Bununla ilgili okumak isteyenleri de o yazıya davet ediyorum.
Evet, gerçekten bu konuda şey olması hocam, meselenizle ilgili öğrenmeniz açısından o yazıyı da okumanızı tavsiye ediyoruz. Güzel bir yazı olacaktır tahmin ediyorum. Ve iletişim bilgilerimizi tabii tekrar edelim değil mi hocam?
Evet, biz pahalı kültürü daldık yayına.
Evet, ben girdik hocam.
Özlemişiz, ne yapalım?
Evet, vallahi sizi özledik 15 gün bir araya da olmayınca. İki, tabii ki Skype adresimiz nedir?
engelsizerisim@hotmail.com
Evet, eski MSN'den bozma Skype adresimiz.
MSN'den bozma Skype.
engelsizerisim@hotmail.com Skype adresimiz. Ve tabii ki eğitimde görme engelliler.org bölü radyo bölümüne girdiğiniz zaman
radyoyu dinleyebilirsiniz.
Radyoyu dinleyebilirsiniz. Mesaj paneline bize atabilirsiniz.
Evet. Bize buradan mesaj atabilirsiniz. Bize atmayın da.
Bize atmayın ama oraya mesaj atın. Mesaj panelimiz açık. Skype'ımız açık. Yani bugün hocam bir hafta iki hafta ara verince insanlar herhalde program yok mu sandı ne? Bence, vallahi yazan yok. Bilmiyorum.
Bence hocam insanlar yavaş yavaş havanın güzelliğinden istifade,
evet,
kendilerini akşam dışarılara atıyor olabilir.
Olabilir hocam. Evet, kimler burada arkadaşlar?
Yani arkadaşlar,
üzerinden bekliyoruz sizleri. Kimler
bu arada
var?
Bizim teknik imkanlarımız da el veriyor yani. Biz de yayın esnasında kendimizi dışarı atacağız bir akşam.
Evet, mutlaka öyle bir yayın yapacağız. Kırlardan falan bir yayını size ulaştıracağız.
Evet.
Tabii internetin çektiği bir kır olursa iyi olur.
Tabii, tabii yani dağ başında bir yerde çekti.
Orada bir
yani biz mi? En fazla böyle Çamlıca Tepesi'nden yayın yaparız.
Evet, orada da her şeyi çeker.
Şimdi orada da şey dermişiz. Kırlar, bayırlar yani burada iyi çeker telefon. Bütün televizyon vericileri, radyo vericileri yüklenirmiş. Hiç çekmemiş. Biliyorsun şey oluyor. Tabii şimdi internetten dinlediğiniz için öyle bir sıkıntı olmuyor. Millet Bahçesi diye bir yer var arkadaşlar. Oradan başlıyor. Namazgah diye bir yere gelene kadar Çamlıca'nın o vericilerin etkisiyle FM bandından bir
şey dinliyor. Ya ben onu çok şey yapıyordum. Evet,
böyle
hocam Talip abi yazdı, iyi akşamlar ve
o,
iyi yayınlar diye.
Biz
de sana iyi akşamlar diyoruz Talip abi.
Şimdi Talip abi yazınca birden İzmir'deki havanın güzelliği aklıma geldi şöyle.
Vallahi kesin iyidir. İstanbul'da bayağı soğuk ama bu aralar değil mi hocam? Pek
bu akşam,
ama
bu akşam güzeldi. Ben gelirken çok hoş bir hava
vardı. Gelirken iyiydi ama gündüz yine serindi bence yani.
Gündüz evet değişiyordu. Öğlen ben yemekten sonra şöyle bir hava almaya çıktığımda yandım güneşten. Sonra bir yere baktım arkama doğru, arkamda pencere var, hava karanlık gibi gözüküyor. Sabah yağmur atıştırıyordu, çok değişken.
Evet, bu arada bugün aynı zamanda 3 aylarında başlangıç günüymüş.
Evet, 3 aylarında başlangıç günüymüş.
İnanan tüm arkadaşlarımızın.
Herkese sağlık, huzur ve mutluluklar
getirmesini diliyoruz
3 aylarda.
Evet hocam, bir parça çalalım.
Bir parça.
Ve yavaş yavaş engelsiz şimdi saatler
başlasın.
Yoluna devam etsin.
Evet. Bir parça verelim. Bu arada benim mikrofon çok açık herhalde.
Hafiften böyle bir şey var hocam. Minik bir açıklık var galiba mikrofonda. Kendimi şey yapıyorum böyle. Hani konserlerde
hafiften ötüyor değil mi?
Çok az ötüyor. Ama çok fazla değil ama birazcık böyle bir ötügenlik durumu var. Evet, şimdi Adem abi çalarken ben de arada bakalım,
evet,
Gülcan gelmiş mi, onu bir kontrol edelim. Ona göre belki biraz daha sohbetimize devam edeceğiz. Belki
evet,
biraz seçimlerden bahsedebiliriz Gülcan gelmediyse.
Ben de bu arada güzel bir parça gireceğim. Evet, buldum bir parça ve başlamıştır.
Evet.
Evet, az sonra buradayız tekrar.
Evet, bekliyoruz sizi efendim.
bebek. Ağlama sende, umut sende, her şey sende. Ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, her şey sende. Yağmur gibi gözlerinden akan yaş yiğit. Bu kırgınlık, bu dargınlık, sıkıntın niye? Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu kırgınlık, bu sıkıntın, dargınlık niye? Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluk var. Bölüşülmeye hazır bir hayat var. Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar. Paylaşılmaya hazır bir hayat var. Yarın sende, her şey sende. Ağlama bebeğim, ağlama sende. Yarın sende, her şey sende. Dalıp dalıp derinlere düşünme. Bu suskunluk, bu durgunluk, kızgınlık neydi? Dalıp dalıp derinlere düşünmem niye? Bu kızgınlık, bu küskünlük, sıkıntın niye? Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar. Bölüşülmeye hazır bir hayat var. Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar. Paylaşılmaya hazır bir hayat var.
Evet. Tekrar geldik.
Tekrar buralardayız arkadaşlar. İyi akşamlar diliyoruz tekrar. Gülcan eve biraz geç gelebilirim demişti zaten. Eğer gelirse bize ulaşırsa biz de onu yayınımıza dahil edeceğiz. Ne yapalım biraz? Atakan da bu arada bizi dinliyor. Evet. Atakan'a da buradan selamlar diyoruz. O da şey sormuş hocam. Yarışmayı verecek misiniz diye soruyor. Vereceğiz. Evet. Yayınlı eğitimde görme engelliler radyosundan yarışmamızı da vereceğiz. Bekliyoruz evet. Yani sizleri o anlamda.
Yarışmayı vereceğiz o gün. Yine heyecanlı güzel bir yarışma olacak sanırım. Gruplar hızla başvurularını yapıyor.
Evet. Gruplar hızla başvurularını yapıyor. Change.org yani onu da bahsedecektim. Şu an itibariyle en son 9'du hocam başvuru sayısı. Belki bugün o sayıda artmıştır bilemiyorum.
Bugün ona hatta çıkmış ben, olabilir.
Hatta daha fazla. Bu arada arkadaşlar geçen hafta bir kampanya başlattık dün biliyorsunuz Change.org üzerinden. Biraz ondan bahsedelim hocam.
Evet.
Kampanyamız neyle ilgili? Futbol Federasyonu ile ilgili. Sen biraz anlatmak ister misin hocam?
Tabii futbol biliyorsunuz arkadaşlar bir takım insanlara şeyler veriliyor, cezalar veriliyor. İşte ne bileyim ağaç dikme, işte şey engellilerle vakit geçirme gibi bir komik bir ceza vermişler. Hı hı. Bir futbolcuya. bir an futbolcunun adını
Melo'ya.
Yani burada engelleri gerçekten aşağılayan bir şey var. Çünkü engelliler yani ne bileyim böyle sanki vakit geçirme falan değil de çok komik. Yani hakikaten komik bir durum. O yüzden biz de buna karşı çıkan bir kampanya başlattık change.org'da.
Evet, change.org böyle engellilik ceza değil adresinde kampanyamız başlatıldı.
Buradan kampanyaya katılabilirsiniz. Dün ben baktığımda epey artmıştı.
Şu an hocam 156 kişi kampanyamızda. Bayağı artmış.
Ben sanırım akşam baktığımda 110 küsürlü bir şey diye hatırlıyorum. Gece daha doğrusu baktığımda.
Evet hocam gerçekten. Onunla ilgili bir şeyimiz var.
Bu kampanyaya katılıp destek verelim arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu tür şeyleri destek verdiğimiz zaman kendimizi bir şekilde topluma duyurma fırsatımız olur. Evet. Yoksa böyle komik komik şeylerle karşı karşıya kalacağız. İşte kim çıkacak diyecek işte engellilerle bir arada zaman geçirme cezası. Kime diyecek işte engellilere yardım etme cezası. Böyle komik komik şeyler olacak.
Komik komik. İstersen hocam kampanya metnimizden kısaca bir bakalım neyi olduğu ile ilgili.
Evet, ne olur.
Değerli dostlar, TFK Etik Kurulu talimatının yaptımları düzenleyen bölümünde uyarma, kınama cezalarının yanında birlikte engelli sporcularla birlikte ilgili organizasyonlara katılmak bir yaptırım olarak kabul ediliyor. Bu ayrımcı söylemi birlikte durdurmaya ne dersiniz diye başlıyor. Şimdi devam edeceğim, pardon. Kabul ediliyor, bir dakika yazayım. Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı derbisi sırasında yaşanan olaylar nedeniyle TFF Etik Kurulu'na sevk edilen oyuncu Melo ile gündeme düşen olası etik kurulu cezaları içerdiği ayrımcı ve nefret yüklü söylemlerden dolayı engelli bireylerin tepkisini topladı. TFF Etik Kurulu, Türk futbolunun etik değerleri ve toplumdaki saygınlığının korunması için kurulmuş bir kurumdur. Kurumun amaç, çalışma esasları, görev ve yükümlülükleri etik kurul talimatıyla belirlenmektedir. Bu talimatın yaptırımları ve son hükümler başlığını taşıyan 6. bölümünün 22. maddesinin 2. maddesi şu şekildedir. Kurul, ihlalin niteliğine göre uyarma, kınama, huzurda kınama, yazılı ya da görsel medya aracılığıyla kınama ya da ihlalin toplumdaki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik olarak kişilerin konferans vermesi veya engelli sporcularla ilgili organizasyonlara katılması gibi sportif ve eğitici yaptırımlara karar verebilir. Bu ifadede engelli sporcularla ilgili organizasyonlara katılmanın kınama ve uyarı gibi cezalı niteliği taşıyan olumsuz sonuçlarla eş tutulması, Anayasanın 10. maddesinde belirtilen kanun önünde eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Engellilerle ilgili bir organizasyona katılmak herhangi bir davranışın cezası olarak sunulamaz. Etik kurulunun ilgili maddesindeki yerine engelliler yerine bir kulüp başkanı veya federasyon başkanıyla bir gün geçirmek gibi bir ifade koymayı denerseniz durumun vehametini anlamakta daha kolay olacaktır. Engellilere ve her türlü farklılığı olan bireylere yönelik nefret söylemlerini ve ayrımcılık uygulamalarını ortadan kaldırmak için pek çok çaba sarf edildiği bu günlerde, Türk futbolunun etik değerlerinin bu gibi cezalarla korunmaya çalışılması yalnızca utanç verici bir söylemdir. Tıpkı kulüpleri cezalandırmak için seyircisiz oynama yaptırımı yerine kadın ve çocukların ortaya atılması gibi, burada da engelliler ayrımcılığı ve ötekileştirici bir dilin nesnesi haline getirilmektedir. Engellilik ne bireyler, ne aileler, ne de toplumlar için bir ceza değildir. Engelli insanlar yalnızca farklı gereksinimleri bulunan vatandaşlardır ve kanun önünde tüm vatandaşlar eşittir. EH Dergi ve Engelsiz Eşim Dergisi öncülüğünde harekete geçen, her türlü farklılığa ve ayrımcılığa yönelik nefret söylemine karşı olan bireyler olarak bu talimatnamenin acilen değiştirilmesi ve bu yüz kızartıcı ifadenin cezalar arasından çıkarılması için sizlerin de desteğini rica ediyoruz. Kime? Türkiye Futbol Federasyonu. Gönderdiğimiz şey kampanya metnimiz bu arkadaşlar.
Evet, gayet,
gayet güzel. Açıklayıcı bir metin, evet. Zaten kendini açıklıyor. Elif'e teşekkür ediyoruz. Elif bu metni kaleme aldı dergiden. Üzerinde biz de çalıştık. Gerçekten çok açık. 22. maddesinde bir yaptırım olarak kabul ediliyor. Engellilerin diğer kişilerle birlikte olması. Yani etik cezaya çarptırılan kişinin bir ceza olarak görüyor. Engelli spor müsabakalarına katılmak. Acaba kime ceza oluyor hocam bu? Engelli sporculara mı ceza oluyor, o kişiye mi ceza oluyor? Bir de böyle bir durum var değil mi?
Tabii. Yani.
Yani hakikaten
çok
çok siz bu konuda sizin de tabii görüşlerinizi almak isteriz. O kadar, o noktada önemli. Tam tabii ben onu okurken arkadaşlar telefonum çaldı. Belki de Gülcan aramış olabilir. Onu da dönelim. Bir fon hocam biraz yükseltirsen ben onunla bir konuşayım.
Tabii. Ben buradan bir müzik vereyim.
Küçük bir müzik alalım.
Evet, bir saniye. Ben bu arada iPhone'umu kaybettim. Yani buldum.
Evet. Küçük şeylerde yayın yapmanın da böyle bir durum oluyor değil mi hocam?
Evet. Bilgisayarda direkt elini atıyorsun, geliyor tabii.
Geldik mi? Biz ilerledik mi hocam?
Verdik. Ben de fon verdim. Ama mikrofonu almadım, alıyorum. İstersen.
Alalım. Biraz fon dinlesin arkadaşlarımız. Evet, Gülcan'ı yayınımıza alabildik. Tam Gülcan sen geldin. Hoş geldin öncelikle.
Merhaba, hoş bulduk.
Hoş geldin Gülcan.
Gülcan'ı ilk kez mi konuk alıyoruz seni Gülcan buraya biz?
Evet.
Evet, Gülcan ilk kez geliyor. Heyecan var mı Gülcan?
Evet.
Gülcan ve heyecan.
Evet, çok uyumlu.
Çok uyumlu, kafiyeli.
Ya tam bir ilkle başladık, süper oldu bu da. Gülcan tam şeyi konuşuyorduk seninle. Bu etik kurulu talimatnamesinin değiştirmesiyle ilgili başlattığımız kampanyadan bahsediyorduk. Senin de bu konuda söyleyecek bir şeylerin var sanırım.
Benim de o konuda söyleyecek çok şeyim var ama sizin radyo programı.
Yok yok, sen rahat ol. Radyo hepimizin programı yani. O yüzden istediğin gibi konuşabilirsin.
Yani ben neyse. Ben zaten benim için
ben bir şey söylerdim burada şimdi.
Toparlayamadım yani. Şöyle. Yani arada bir sizin sesiniz bana kopuk kopuk geliyor. Benim bağlantımdan mı kaynaklanıyor nedir bilmiyorum.
İnşallah kopmadan bitirebiliriz.
Biz seni gayet güzel net duyuyoruz.
Evet, şu an çok net bir şekilde geliyor sesimize Gülcan.
İşin açıkçası ben senin o mailini grupta görünce çok şaşırdım. Baktım, şöyle bir aradım. Hani ben internet kullanımı konusunda son derece beceriksiz biri olduğum için bulabilir miyim acaba diye baktım. Buldum, çok rahat buldum. Baktım ve gerçekten hani öyle bir şey vardı. Engellilerle ilgili spor faaliyetlerinde bulunmak gibi bir ceza. İnanamadım bir an böyle bir şey nasıl olabilir diye.
Yanlış evet. mı anladık falan diyor değil mi insan? Hayali evet, yoktu
aynen
belki.
Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bakıyorsun hani yaptırımlar başlığı altında bir madde. Baya baya bir madde yani. Ve neydi? Engellilerle ilgili faaliyetlere katılmak bir şey daha vardı. Şu an hatırlayamadım.
Konferans vermek.
Ha, konferans var. Vermek. Engellilerle ilgili faaliyetlere katılmak.
Evet.
İşte bir 10 dakika içinde böyle aklıma gelenleri yazdım hani imza kampanyası ile ilgili. Sonra baktım yok ya bu imza kampanyasının şeyi olmaz falan gibisinden.
Ama sonra dergide bir yazı olur değil mi?
Evet. Elif'in yazısını görünce gerçekten güzel toparlamış dedim. Elif harika bir metin hazırlamıştı. Sonra bakıyorum imza kampanyasının şeyi gelmiyor. Senden linki gelmiyor. Sonra hatta açıklamışsın hani sitede evet, bir şey olmadan.
Biz aslında cuma günü başlatmak planlıyorduk ama evet, yani evet, anlamadım. Niye öyle? Hala da anlamış değilim. Yani onlar yaptı. Defalarca uğraştım. Abi.
Evet.
Sitenin adından kaynaklanıyor ya.
Arada, yok yani arada sonuçta bir... oldu ve sanırım 150 falandı ben en son baktığımda bugün kardeşim içinde bir bakayım dedim.
156 görünüyor şu an itibariyle.
Efendim?
156 görünüyor şu an itibariyle.
Yani daha da yayılabilir diye düşünüyorum.
Şimdi bugün aslında İlke o da dergimizin yazarlarından biri ve bu sayıda yazı yazdı sanırım göndermeye çalışıyordu. Homo Ibretus diyelim yani biz kısaca. O taraftar gruplarına tweet yaptı. Hani onlar da destek versin falan diye. Oralardan belki bir şeyler gelirse. Sizlerden evet. de destek. Şimdi bu tür şeyleri biraz gündemde tutmak lazım. Ne olur etik kurulu talimatnamesi değilse bir yerimize bir şey olmaz. Ama bu tür söylemlerde kişilerin bulunmamaları gerektiği konusunda kamuoyu oluşturmak açısından önemli sanki değil mi?
Kesinlikle. Yani en azından bir daha bir düzenleme yapılacağı zaman... Engelliler bu şekilde tepki veriyorlar ve haklılar diyebilmedi insanlar.
Evet.
Bir de bu basit bir alınganlık falan da değil yani bence.
Hayır elbette ki değil. Yani az önce söylediğimiz gibi bariz bir yaptırım adı altında şey diyor adamlar. Yani engellilerin kör golbol diyelim ya da ne bileyim bir tekerlekli sandalye, basketbol takımı nedir başka engelli spor faaliyetleri? Ben hani çok içinde olmadığım için bilmem.
Futsal var mesela. Evet. Hani futbol federasyonu için futsal var. O futbol işte.
Veya zihinsel engellilerin vardır mutlaka bu tür sportif faaliyetleri. Bunlarda bulunmak bir ceza olarak algılanıyor. Ha şey gibi düşünüyorsun ilk başta. Hani bunu mu demeye çalışıyorlar ama hani bu şekilde bir de açıklanabilir bir tarafı yok bence. Hani bu yabancı ülkelerde özellikle şey var ya sosyal cezalar. Ne bileyim adamlar park temizliği veriyorlar mesela benim bildiğim kadarıyla orada. Ya da ne bileyim geçen hatta Amerika'da bir adama bir ceza verilmişti komşusuna saldırgan davranışlarından dolayı. Ben nazik biri değilim mi ne yazıyordu adamda bir pankart yazıyordu oturuyordu bir yerde falan. Hani adamlar bu şekilde cezalar veriyorlar. Kendilerince sosyal bir ceza olarak mı düşünüyorlar? Bu durum yani bu şekilde bile dediğim gibi kabul edilemez bir düzenleme.
Yani tabii yani hiçbir türlü ve bilen Change.org'daki yorumlara baktım biraz. İnsanlar ne yazmış falan diye. Şimdi orada yazabiliyor sen de yazmışsın hatta güzel bir yorum var orada. Evet. Oradaki genel böyle şey kanısı da vardı. Ulan bu bize ceza aslında sonuçta engelli kişiyle adamı birlikte tutuyor. Adam etik düşünün etik olmadığını düşündüğün bir şey işlediğini düşündüğün adamı engelli kişiyle beraber olma olarak yani sen aynen. kimi cezalandırıyorsun acaba burada? O da ilginç bir konu yani aslında.
Şeye ben dedim ya hani böyle o şeyle 10 dakika içinde bir şeyler yazmıştım diye hatta şeye koydum. Bizim Dropbox'taki. Dropbox evet. değil mi? Bu arada benim İngilizce telaffuzum berbattır. Hani
evet,
doğrusu
evet, Dropbox. Dropbox. Evet, öyle.
Oradaki klasöre koymuştum. Orada zaten ben yazdım. Hani pozitif ayrımcılık kapsamında mı düşünüyorlar bunu? Hani ayrımcılık yapıyorlar. Doğru. Hani pozitif ayrımcılık olarak mı düşünüyorlar? Kime ceza veriyor? Yani hani sporda şiddetten hükümlü birine ceza veriyorsun ama engellilerin içine katıyorsun. Ama engellileri kayırdığını söylüyorsun.
Aslında şey. Yani
her yönden ters.
Orada böyle yumuşak bir dilde açıklıyorlar. Eğitici bilmem ne olsun falan diyorlar ya.
Aynen öyle.
Bence bunun kısaca şöyle. Görün de ibret alın bak ne kimseler var. Öyle bence o amakla evet. düşünülüyor bence söyleyeyim ben sana yani.
Ben bu anlamda düşünmemiştim. Çok doğru
söylüyorsun. Gidin bak oraya ibret alın. Beterin var. Yaparsan yerinde başına gelebilir demek istiyor yani. Adam gör bunları. Bak ne sen niye böyle şeyler yapıyorsun akıllan diyor yani adam öyle yani istihar oluyor.
Elin kolun sağlam ama bak sen neler yapıyorsun bak bu adamlar neler yapıyorlar falan.
Yani işte yani garip bir şey yani ama gerçekten acı bir bunu bir de şöyle yani böyle aslında nice mevzuatta yani şey vardır değil mi Adem Hocam? Doğru yani, şey vardır yani böyle aslında baktığında.
Doğru söylüyorsun. Yani hani böyle bir olay olmasa bunu da bilmeyecektik.
Yani. Aynen. O da şimdi, yani gazetelerde bir de yani şunu gördüm ben. O günkü işte bu Melo'nun ne zamandı? Geçen Perşembeydi galiba etik kurulu. Bütün gazetelerde tepsi, özellikle işte etik kurulu bunları yapar. Lan bir tane de köşe yazısı ya abi bunlar ne demek istiyorsun yani? Sen buna bunu nasıl dahil edersin falan diye bir şey de görmedim yani. İnsanın dikkatini de çekmiyor. Hepsinde bu yazılı olarak geçtiği halde yani birçok gazetede yer aldı o haber. Ya adamlar o Melo'ya verilecek cezadan şey yapıyorlar ama yani o da ilginç. Yani insanlar için bu garip de gelmiyor galiba.
Doğru söylüyorsun. Ya bir an şimdi şöyle düşündüm de kafamdakileri toparlayamadım. Neyse.
Şimdi sonuç olarak Melo'nun gözlerini bağlayıp görme engelliler okulunda futbol oynatacağız.
Bence öyle abi. Onu da bağlayalım. Beraber oynayalım. Evet Gülcan aslında biz seni bu konu için çağırmamıştık ama sonuçta orada dergimizin bir dergimizin önce olduğu bir kampanya. O yüzden buradan başlamak yani bir de tam gündemdeyken sen de üzerine gelince öyle oldu ama biz aslında hep şey yaparız. Böyle başlamayız. Değil mi Adem Hoca? Önce ne yaparız? Evet. Adetten de bir kişi kendini tanıtır.
Kendini kişi bir tanıtır ya.
O zaman seni bir tanıyalım konuklarımız. Kim bu kadın? Nereden çıktı? Diye bir seni bir tanısınlar isterdim.
Gülcan Altun ben. 1977 Ardahan'da doğumluyum. Gözlerimi sonradan kaybettim. Sağ gözümü çok küçükken kaybetmişim. Sol gözümü 11 yaşlarındayken kaybettim. Ve çok büyük bir ihtimalle MS'e bağlı olarak kaybettiğim düşünülüyor ki 22 yaşında bir atak daha geçirdim ve belden aşağı felç oldum. Şu an Allah'a şükür kendimi idare edebiliyorum, yürüyebiliyorum dar alanda. Dışarıda bağımsız hareket etmem gerektiği zaman ki bağımsız hareketim ne yazık ki çok kısıtlı. Bir koltuk değneği ve kör bastonunu birlikte kullanmak durumundayım. Başka ne söyleyebilirim?
Bu arada
liseyi ve ortaokulu düz lisede okudum. Yani düz nasıl desem ki normal okulda eğitimi almadım ne yazık ki. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Ama mesleğimle ilgili bir iş yapmıyorum. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışıyorum memur olarak. Gelir uzmanlığı sınavını kazandım. Gelir uzmanı oldum ama bunun da bana bir mesleki anlamda bir getirisi olmadı. Ekonomik getirisinden başka. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Şu an Engelsiz Yaşam Derneği üyesiyim. Ve eşit erişilebilir Engelsiz Hayat Dergisi'nde de bir şeyler karalamaya çalışıyorum.
Bu arada bilmeyenler için, gerçi çoğunuz biliyordur ama MS Multiple Sclerosis denilen evet, bir hastalık. Yani Microsoft'la bir alakası yok.
Ne?
Microsoft'la bir alakası yok dedi ya.
MS Word diye yazardı da.
Bir ara şey vardı. Bu MTV, MSNBC vardı ya.
Evet, oradan da geliyor.
Ya bu MS ne alaka falan diyordum ben. Bir ara ciddi ciddi bakıyordum. Sonra dedim ki yok ya bu onunla alakalı bir şey değil.
Evet.
MS tam olarak biz gerçi onu biraz anlattık ya. Belki sen anlatmak istersin Gülcan. MS tam olarak nasıl bir hastalık? Yani böyle ara ara kilitliyor mu vücudu? Bu nasıl
evet,
bir yapısı?
Evet. MS bir merkezi sinir sistemi hastalığı. Benim bildiğim kadarıyla. Ben çok araştırmadım ama öğrendiğim ilk hastalandığın hani böyle bir şey duyduğunda bu nedir diye araştırırsınız falan o aşamada öğrendiğim bilgiler merkezi sinir sistemi hastalığı merkezi sinir sistemini saran miyelin kılıf diye bir kılıf var belki bir yerlerde kulağınıza çalınmıştır MS'li hastalarda bağışıklık sisteminin kötü olmasından diyeyim ya da ne diyeyim gelişmemiş olmasından ya da zayıf olmasından faydalanarak MS zaman zaman ataklar yapabiliyor ve bu miyelin kılıf üstünde her atakta plaklar oluşuyor. Bu plaklar beyinle mesela göz veya işte hareket sistemi arasında kopukluklara neden oluyor ve MS'li görme kaybı, çift görme veya hareket sistemi kısıtlıkları, duyu kaybı ve çeşitli birçok vücudun değişik bölgelerinde nasıl diyeyim engellerle karşılaşabiliyor, hasar görebiliyor. Kimisi MS herkese çok farklı seyreden bir hastalık. Bu hastalıktan yatalak olan veya ne bileyim tekerlekli sandalyede yaşamak durumunda kalanlar da var. Ama ayakta çok basit bir grip gibi atakları yaşayıp atlatanlar da var. Dediğim gibi yani sanırım hastalığın çeşidi de farklı ve bünyelere göre de farklılık gösteriyor. Bir de sonradan ortaya çıkan bir hastalık ve çeşitli yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Benim gibi küçük yaşlarda MS olduğu düşünülenler daha fazla zarar görüyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü zaten hani yeni yeni bilinen bir hastalık, bu da bir dezavantaj. Bunun yanı sıra 40 yaşından sonra MS olan birinin hastalıktan zarar görmek için harcayacağı süreyle 5 yaşında MS'e yakalanan birinin aynen, tabii ki aynı olmaması son derece doğal bir şey.
Yani bir de daha vücudun yeni gelişme aşaması onda olduğu düşünürse tabii yani, onda bırakacağı hasar daha fazla
düşünülür. Ama bir sinir sistemi hastalığı aslında değil
evet,
mi?
Evet, merkezi sinir sistemi hastalığı diye geçiyor. Ama şey mesela MS ile ilgili böyle bir kampanyalar var. Mesela bulaşıcı olmadığı, ırsi olmadığı, sanırım bununla ilgili toplumda çok ön yargılar var. Akıl hastalığı olmadığı veya ruhsal bir rahatsızlık olmadığına dair hep böyle stikerleri vardı benim bir zamanlar bildiğim. Hala sanırım da var.
Çünkü yani körlüğü bile bulaşıcı sandığı için onu bulaşıcı sanması çok normal bence. Gayet sanıyorlardır yani.
Evet.
Evet biz tabii her şeyi konuşup dergiye gelmiyoruz böyle böyle yavaş yavaş geliyoruz.
Yavaş yavaş.
Evet Gülcan aslında biz derginin ilk sayısında Deniz'i konuk ettik, Elif'le konuk ettik onlarla ilgili. Ama sen de dergimizde gerçekten çok ciddi roller üstleniyor Gülcan. Bütün yazılarımızı kontrol ediyor. Ben bugün sıfırcı teyze diye yazdım şeyde. Evet Gülcan, hem dergiyle ilgili duygularını alalım, hem ne yapıyorsun, dergi nasıl gidiyor, işleyişi nasıl, biraz da senden dinleyelim.
Dergiyle ilgili ben o derginin içinde olmaktan, o oluşumda olmaktan çok mutluyum. Bir kere engelsiz erişimin içinde olmaktan mutluyum. Bunun yanı sıra da ben de kesinlikle onun içinde olmak istedim ama yazar olmak, ben kendine güvensiz bir tip olduğum için hiç düşündüğüm bir şey değildi ama hani ufak tefek ayak işlerine bakarım, toparlarım, işte yazıları elimden geldiğince okurum falan diye düşünüyordum. Sonra bir anda Elif senin de desteğiyle kendime bir şeyler yazarken buldum. Dediğim gibi o oluşumun içinde olmak, herkesin bir şeyler yapıyor olması, sadece ben değil, sen, Burak, Elif ve Deniz özellikle ikisi çok çaba gösteriyorlar. Ve gerçekten hani isteyerek çaba gösteriyor. Aslında söylemek istediğim bu. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Farklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Engellileri doğru yansıtmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Ve amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum.
Evet, ben kesinlikle. De, o senin dediğin şey çok önemli. Madem herkes bunu isteyerek, yani bir zorunluluktan dolayı değil. Yani çıkarmasan ne olur? Yani herkesin gönüllü olarak yaptığı, karşılığında bir şey almadığı onu yapmadık. Manevi tatmin dışında ve
evet.
Ya hakikaten bir sahip çıkmadan onu dergideki yazışmalardan görüyorsunuz yani bizim evet, bir grubumuz kesinlikle var değil mi? Hani oradaki insanların evet, o isteği, ciddiyeti bence önemli bir katkı oldu ve çok iyi bir ikinci sayı çıktı. İlk sayı da çok iyiydi ama ilk evet, sayı belki biraz
daha bize ait gibi oldu. Hele yani hani sizler, yani bizler diyemeyeceğim ben seslendirmediğim için. Aha. Sizler de seslendirdiğiniz için, hani seslendirme aşamasında da bizler olduğumuz için daha sanki bize ait bir şey ortaya çıktı. Hani daha ne yaptığımızı biliyorduk, daha değerli topluyduk. Elif bizi doğru örgütledi ikincisinde. Birincisinde böyle bir acemiliğimiz vardı. İkinci sayı daha düzenli, daha... Ya, kelimenin tam anlamı bu aslında bence. Daha bize ait bir şekilde
evet, evet,
çok da güzel çıktı.
Kendimizi daha bir verdik yani. Aa, hakikaten evet, bir dergi çıkarıyormuşuz
İlk galiba. İlk sayıda herkes birbirini tanıdı. İkinci sayıda ortak işbirliğiyle güzel bir şey çıktı.
Evet.
Peki dergi işleyişi nasıl oluyor Gülcan? Biraz ondan bahseder misin? Mesela yazılar nasıl toplanıyor, ne oluyor? Hani ben işin mutfak kısmında yer alan biri olarak.
Böyle şey
şimdi Gülcan şey düşündü tabii, ben dergiye ya yazı yazdım ama en azından getir götür işine bakayım, millete çay götürün diye. Sonra baktı ki dergi internet ortamında.
Aynen öyle, aynen öyle. Bir baktım ki ben içindeyim. Sonra hatta bu ay baktım Elif yoğun herhalde, sesi sedası çıkmıyor. Dedim milleti bir dürtükleyeyim. Şimdi şöyle dediğim gibi birinci sayıda bir acemiliğimiz vardı. Hani derginin içinde olmayan, o grubun içinde olmayanlar için anlatalım. Birinci sayıda bir acemiliğimiz vardı. Ne zaman ne yaptık? Nasıl çıkartacağız? Ne zaman çıkartabileceğiz sitemiz? Nasıl hazırlanacak? Hazırlandı mı? Hazırlanmadı mı? Falan derken böyle bir paniğimiz vardı. İkinci sayıda dediğim gibi Elif bizi güzel örgütledi. Yani bir tarih koyuyoruz mesela. O tarihe kadar herkes yazısını hazırlasın diyoruz. Ve herkes bir şekilde kodlanıyor ona. Ya o tarihe kodlanıyorsun. Ya bu tarihte hazır olması lazım. Hani bir iki gün sarksa bile, ki bu normal bir şey. Biliyor ki herkes o zamana kadar yazısını yapması lazım. Hı-hı. Bu aşamada hani hazırlıklarını yapıyor, araştırmasını yapıyor, yazısını yazıyor. Sonra bir yazınsal basit bir incelemeden geçiriyoruz. Bunu ben yapıyorum çoğunlukla. Bakıyorum kulağa tırmalayan bir noktalar var mı? Yani bileyim bazen yazarken fark etmeyebiliyoruz. Aynı kelimeleri tekrar edebiliyoruz ya da ifadeler farklı olabiliyor. Ben kendi yazımda da bunu görüyorum. Veya işte Word'ün kendi yazım denetiminden ben basit bir incelemeden geçiriyorum yazıları. Sonra Gamze bu sayıya kadar Canan yapıyordu. Canan'ın yoğunluğu nedeniyle Gamze sağ olsun destek olmaya başladı. İkisi daha detaylı bir incelemeden geçiriyorlar. Ve yazım denetimi aşaması geçmiş oluyor. Ondan sonra Elif onları nasıl diyeyim, daha böyle biçimsel bir düzenlemeye sokuyor ve PDF haline getiriyor. Yani ve
print preview yapıyor diyebilir miyiz Elif Adem Hocam? Pardon hocam.
Evet,
yani baskı kesinlikle
diyebiliriz.
Son baskıdan önceki son kontrol.
Son ütücü.
Son ütücü. Seslendirme aşamasına geliyoruz. Dediğimiz gibi birinci sayıda bir başkası bizim adımıza seslendirdi yazılarımızı. İkinci sayıda görmeyen arkadaşlarımız seslendirdi. Ne yazık ki ben aralarında yoktum. Gene üstüne üstüne basa basa söylüyorum.
Bu sayıda olacağını
çok daha güzel oldu.
Gülcan sen gene seslendirmede yoktun. Ben bir önceki sayıda yazdım.
Evet, ben sana bugün grupta bir yazı yazdım. Sen onu okudun mu?
Okudum zaten, o yüzden klavyeyi de elime alıp yazdım.
Bitmek üzereymiş Gülcan'cığım. Geliyor, merak etme. Ben de yazdım bu arada yazımı. Sen gördüm. De yazıları görmemişsin.
Gördüm. Yayına girmeden önce hemen bir Dropbox'a baktım. Kim göndermiş, kim göndermemiş diye senin yazını gördüm.
Evet. Böyle yine 15'i civarında da çıkarıyoruz dergimizi arkadaşlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Dergimiz hakikaten tam bir kadın eli değiyor. Yani onu demek yanlış olmaz. Çünkü bakın gördüğünüz gibi işte kontroller Gülcan ve Gamze'den geçiyor. Elif son kontrol yapıyor. Deniz bu aralar birazcık şey, ama dergimizin başlangıcı ve şeyinde çok iyi bir modere edip o sürecin fikrinin verilmesi çok etkili oldu. Valla bence o yüzden de düzenli işliyor gidip geliyor bana işler. Ne diyorsun? Ben başka türlü yok.
Yani dergimizde bayağı bir kadın egemenliği var yani.
Kesinlikle.
Bir sen varsın, Adem abi var, bir de Burak var yani.
Hakikaten ha, onun dışında yok ya. Düşünüyorum, yok gerçekten de.
Zaten Adem abinin varlığı yok mu belli değil. Senle bırak işte.
Evet, doğru söylüyorsun ama bu iyi bir şey. Yani bu burada da öyle olsun. Hiç bundan rahatsız değilim ben kişisel olarak açıkçası. İstediğiniz ne isterseniz onları yapmak, hani o anlamda hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ve tebrik ediyorum hepinizi, yani bütün dergi ekibini tebrik ediyorum. Biz böyle çok çabuk tavaya girdik gibi geliyor bazen. Yani bu kadar tebrik edeceğim sonra fos mu çıkacağız diye korkuyorum bazen, ama öyle olmayacak. Çünkü şey var mesela, her sayıda biri bence o bayrağı devralabilecek yani. Her sayıda biri biraz daha ön plana çıkıp onu toparlayacak gibi geliyor bana. O gün motive olan. Diğerleri de ona uyduğu zaman bence iyi bir yoldayız ve ya dışarıdan yazılarınızı da bekliyoruz. Onu da belirtelim değil mi Gülcan?
Evet, kesinlikle. Her ay uygun gördüğümüz bir yazıyı, muhakkak olması gerekmiyor ama uygun gördüğümüz bir yazıyı dergimizde, yazarlar dışında dergimizde birinin yazısını yayınlayabileceğiz. Bu ay öyle bir şey başlatacağız. Bir de şey olduğu için, yani her ay herkesin yazısı çıkmak zorunda olmadığı için kimse kendini kasmayacak. Ve herkes sorumluluğu bildiği zaman, herkes kendisinin sorumluluğunu bildiği zaman ve mesela yazı yazamayacağı ayda bildirdiği zaman bu ay ben yokum diye, zaten sıkıntı çıkmayacaktır ve bence gidecektir bu dergi. Hı hı. Diye düşünüyorum.
Evet, umarım iyi olur. Biz yine 3. sayımızla ilgili bir ipuçları vermeniz gerekir mi? Şu aşamada çok merken.
Bence erken.
Evet, o zaman 3. sayımızı bekleyin diyoruz. Yine inşallah 15'i civarında, yani 15 Mayıs civarında dergimiz çıkmış olacak. O aralar sitemize bir bakın.
Niye 15 Mayıs'ta çıkıyor derseniz çoğumuz memur olduğumuz için maaşı anca alıyoruz o zaman.
Anca o zaman ödene yapıyorlar bize, biz de o zaman, yoksa çıkartmıyoruz belki.
İyiydi.
Evet Gülcan, senin son eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şeyler var mı? Kapamadan önce.
Kapamadan önce eklemek istediğim, aklıma gelen bir şey yok. Aslında bu programı ben hep dinlemek istiyorum ama hep bir şey çıkıyor ve ben dinleyemiyorum.
Hep böyle derler zaten. Hep böyle derler.
Böyle derler. Doğru söylüyorsun. Ama ne yapayım, benim dersim var bugün diyor şimdi. İngilizce öğrenemiyorum ama öğrenebilmek için inatla çabalıyorum. Her neyse, önceden Dünya'ya Seslen vardı ve Dünya Seslen'den ben sizin programlarınızı indiriyordum. O anda dinleyemesem bile sonradan dinleme imkanını yakalayabilmek adına. Neyse inşallah.
Biz işte insanları tembelliğe alıştırmayalım diye kapattık Dünya. Millet gelip dinlesin diye koymuyoruz diyormuşum.
Öyle mi?
Tabii.
Canlı canlı.
Canlı canlı, yoksa zevki olmuyor. Yok,
mesela dinliyorsun Dünya Seslen'den, o an aklına bir soru geldi. Sorabiliyor musun? Yok.
Soramıyorsun.
Ama tabii. Şu anda sorabiliyorsun.
Ondan sonra sen. Yana yakıla, ya önceden sizi de tanımıyordum mesela. Yana yakıla ben bu adamlara nasıl ulaşabilirim diye düşünüyorsun yani.
Evet, çok sağ ol Gülcan. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Yine birlikte olacağız. Yine her zaman buralarda bir şey söylemek istediğin zaman da, evet, her zaman bekliyorum efendim.
Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi geceler.
Sana da iyi geceler.
Hoşçakal. İyi geceler, iyi akşamlar diyoruz. Evet.
Evet hocam. Evet. Oldukça keyifli bir sohbet,
güzel,
değil mi?
Güzel bir röportajdı yani, hakikaten. Hakikaten.
Gülcan'ı da bence kör dünyası geç tanıdı diye gibi yalan.
Evet evet.
Gülcan'ın yazıları.
Ben Gülcan'ın yazılarını hep okurdum falan. Şeyde. Hani
ben çok
Teknokör'de ve beğenirdim, evet, hakikaten. Çok güzel yazıları vardı. Şimdi bu kadar yazıları güzel olan biri çıkıp ya ben bu dergide yazı yazamam da bari ayak işlerine bakayım deyip sonra dergi kendine, tabii evet, internet ortamında olunca ulan bu dergide çay da yapılmaz ki, insanların her biri bir yerde yani, ne yapacağız?
Değil mi? Gönderme götürmeye çalışıyorum ama. Gülcan gerçekten bizim için de çok büyük bir kazanım.
Evet, kesinlikle şey, çok şey katıyor.
Hani gerçekten çok büyük bir kazanım. Ben bizimle yani Gülcan bize başvurduğunda engelsiz işime çok sevinmiştim ben. Yani kişisel olarak çok sevinmiştim Gülcan'la bir arada olmak ve
evet,
daha yeni yeni aslında kendini buluyor diyebilirim. O anlamda da çok mutluyum yani Gülcan'la bir arada çalışmak, dergide de birlikte olmak. Bizim dergimizdeki herkes çok yani böyle bir şey yapalım arkadaşlar, şöyle kısaca geçeyim. Mesela Elif gerçekten müthiş dedici. Bu dergi Elif olmasa yürümez zaten. Fikir ondan çıktı. Dergiyi kursak, evet, birlikte bir dergi kursak, evet, falan diye. O örgütleyici gücü falan çok önemliydi. Deniz'le birlikte müthiş bir ikili biçimde modere ettiler ilk sayıdan itibaren. Deniz zaten tam bir kanaat önderi bence ya, yani öyle Deniz'i çok tanımıyorsunuz, zararla konuşuyoruz ama Deniz bizim için öyle bir yanı var. Gerçekten çok fikirleri, bu özellikle engelsiz üniversite öğrenci platformunun kurucusu, orada bir şeyler yapması anlamında çok böyle etrafa bile listeleri yazmayınca insanları yok sanıyorsunuz ama çok çok önemli. İşte yine Zeynep var. Bu sayıda bir Zeynep yazılacak. O da evet, çok evet, değerli, çok önemli katkılarda bulunan biri. Burak uzun süredir ortadan kaybolmuştu. Biz apsak mı artık engelsiz eşimden diyorduk ciddi ciddi. Adam dergiyle geri döndü. Değil mi hocam?
Evet, kendini buldu bir
de. Kendini buluyor. Burak da çok iyi. Hem webin kontrolü hem o heyecanın yaratılmasında bence çok çok şey var. Bak Atakan soruyor, dergi için bizler de yazı yazabilir miyiz diyor. Tabii yazmak isterseniz yazılarınızı dergi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Eğer de o yazı o anki sayımızda yer varsa, uygunsa tabii ki sizin yazınızla yayınlamaktan çok mutluluk duyarız yani. Onun dışında kim var hocam? Tabii ki bizler varız. Sen varsın, ben varız. Biz artık bizi çok söylemeye gerek yok. Elimizden geleni yapıyoruz ama şöyle söyleyelim. Evet, dergi bir şey işte aslında, engelsiz değişimi saatlerin bizim hep kafamızda o vardı ya hocam. Biz bunu haftalık yapıyoruz. Bunu bir de yazılı bir şeyle yapmamız lazım falan diye hep konuştuğumuz bir şeyi, evet, hatırlıyorsam. Evet, evet. Oradan da çıkan bir yapıydı. Mürşide onu atlamayalım. Mürşide de son derece yani düşündüğümden çok daha iyi gidiyor. Her ay güzel yazılar yazıyor ve insanlara bir motivasyon vermesi açısından ben dergimizi çok önemsiyorum. Bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz o anlamda.
Evet. Gerek yazılarıysa yazılarıyla, gerek yazılan yazıların okunup ne bileyim paylaşılması falan hakikaten herkesin katkı vereceği bir şey olur.
Evet. Tayyip abi de diyor ki Tayyip abi bu arada bir şeyler yazmış hocam. Derginizin sayınızlarını GTM koymanız ve bizim indirmemiz mümkün değil mi diyor. Koyacağız. Hatta birinci sayıyı yakın zamanda koyacağız. İkinci sayı şöyle bir şey yapmaya karar verdik internette olduğu için. Bir sayı öncesinden mesela şimdi birinci sayıyı koyacağız. Mayıs ayından sonra ikinci sayıyı koyacağız. Haziran'da üçüncü sayıyı evet. koyacağız gibi. Hani biraz sayı şey açısından. Bu arada şeyle ilgili de gelişmiş ülkelerdeki kamu cezası gibi bir şey yapılmaya çalışılmış ama kötü yansıtılmış ya da yapılmış gibi gördüm diyor. Evet onlarda da böyle şeyler var ama yine de engelliliği bunun bir ceza noktası gibi onun bir parçası olarak görmek yani nerede olursa olsun çok doğru bir şey gelmiyor. Ben engelsiz gezegende tanımıştım Gülcan'ı diye bir mesajı daha var. Onu da okumuş olalım. Evet hocam ne yapacaksın? Müzik verecek misin orada? Levent'i ben bulayım.
Bir müzik vereyim. Bu benim müziğim arkadaşlar. Benim Haziran sayıma da bir ipucu. Yazıma daha doğrusu sayıma değil.
Haydi bakalım.
White, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my say Roy, say God, give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Evet, Levent konuğumuz.
Evet, Levent burada bugün konuğumuz oldu. Hoş geldin Levent.
Hoş bulduk herkese, iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Levent aslında bizim programımızda öyle hep birlikteyiz ama bizim programımızda çok az. Bir kez daha konuk olmuş, yine satrançla ilgili konuk olmuştu.
Evet,
hatırlıyor musun Adem Hocam? Satrançı anlatmıştı. Hatırlıyor musun Levent o programı?
Vallahi abi fi tarih herhalde.
Birkaç yıl önceydi galiba, evet öyle bir şey olmuştu. Bir de satrançtaki şeyleri tanıtmıştım. Bugün Levent'i iki şeyden dolayı konuk aldık. Hem bu haftaki seminerimizin moderatörü Levent, karelerin sınırsızlığıydı değil mi? Satranç ilişkilerini bir anlamında. Bu arada fonda arkadaşlar Queen'in Bicycle şarkısını duyuyorsunuz. Evet. Onu da söyleyeyim. Şu an bisiklet sesleri kulağıma geliyor. ve öyle bir şarkı, hareketli bir şarkı. Bir an sonra ondan da bahsedeceğiz ama önce Kemal Özcehan seminerlerinden bahsedelim. Hatta Levent'in Kemal'le tanışıklıkları da var. Belki biraz Kemal'den bahsederek başlasak Levent'le.
Aslında ben de aynı şeyi düşündüm. Bengi sen böyle söylerken. Bu Kemal Özcehan seminerlerini Engelsiz Erişim grubunda oturmuş, aklımıza gelmiş ve konuşurken hep birlikte bir oturumunun da bir seminerin de satranç olmasının çok güzel olacağını, zira Kemal'in görme engeller alanında özellikle satranç, özür dilerim. Evet, görme engelliler camiasında satranç konusunda çok emeği var. Hem de kendisi çok yetenekli genç oyunculardandı. Zaten milli takımda falan da oynamıştı. Bizim de Kemal'le olan tanışıklığımız yine satranç vesilesiyle olmuştu. İlk turnuvalarımızda o zaman Kemal henüz belki ya 17-18 yaşında genç bir delikanlıydı. Tabii işin bu kısmı belki hani tanıyanlar vardır. Hani biraz da geçmişe gittik, hüzünlenebilir insanlar. O yüzden çok da girmeyeyim ama özetlemem gerekirse Kemal deyince herhalde onu tanıyanların aklına gelen ilk birkaç şeyden biri onun satranca olan tutkusudur. Çünkü o bir satrancıydı. Satrançın da kanına zehir gibi işler bu. Bırakamaz. Ne yaparsa yapsın. Büyük ihtimalle gittiği yerde de eminim hala o karelerle ilgili, taşlarla ilgili şeyler vardır. Onun için bir yerlerde diye düşünüyorum. Satranç ve karelerin sınırsızlığı. Aslında şöyle, satranç tahtasında bir açık bir de koyu kare vardır. Renk ve görsellik bakımından. Uyarlanmış haliyle erişilebilir bir satranç ise görme engelli bir oyuncu için alçak ve yüksek karelerden oluşur. Aslında ben hayatta hani tırnak içerisinde kullanıyorum. Engelli ya da engelsiz, normal ya da anormal gibi ne kadar hani böyle kavram çiftleri varsa hani insanların birbirini tanımlamak için kullandığı. Ben tam da burada şunu söylüyorum. Hepimiz karıyız. Ama ne beyaz siyahtan ne alçak yüksekten üstün falan değil. Bu açıdan karelerin sınırsızlığı bende böyle bir duygu da hani barındırıyor içimde hani düşüncenin yanında. Peki bu haftaki seminerde neler olacak? Şöyle satranç gören görmeyen fark etmeksizin ona ilgi duyan herkesin oynayabileceği bir oyun, spor, kimilerine göre estetik yanı olan bir sanat ve aslında tahta ortaya çıktığında hiçbir kimlik tanımlamada kalmıyor. 5 yaşında bir çocuk geliyor, 15 yaşındaki bir abisini yeniyor. İşte 10 yaşındaki bir çocuk geliyor beni yeniyor falan. Ben gidiyorum işte 35-40 yaşlarında bir abi yeniyorum falan filan. Dolayısıyla bence o açıdan görme engelliler alanında sosyalleşme, spor yapma denildiğinde benim aklıma gelen en hani en güzel sporlardan biri. Tabii malumunuz karga yavrusunu Şahin diye severmiş. Ben böyle övdüm ama hakikaten günümüzde kör gören futbol maçı yapılmıyor ama Sergey Krylov gibi bir Rus oyuncu, Vasily Ivanchuk gibi bir dünya deviyle oynuyor ve berabere falan kalıyor. O nedenle karelerin sınırsızlığında artık herkes kendi meşrebince, kendi tutkusunca ve çalışmasının emeğinin karşılığını görüyor.
Bu yönüyle şey diyebilir miyiz Levent? Gerçekten satranç o bilinen hani toplumda engel olarak kabul edilen şeyleri tamamen ortadan kaldıran bir şey var. Yani o dediğin gibi hem bir tek fiziksel kör gören anlamı değil de 10 yaşındaki 30 yaşındakini de yenebilir gerektiğinde. Çok şey biri öbürünü yenebilir. O anlamda veya birlikte maç yapabilirler. O anlamda toplumsal o sınırları hakikaten çok ortadan kaldırıyor galiba.
Evet, ben bundan 5-10 yıl evvel bir TESEV'in organizasyonlarında görme engelliler takımında yer alıp gittiğimiz kolejlerde gençlerle maç yaparken çoğunlukla kazanmama karşın kaybettiğim maçlar da olurdu. Ama en güzel nokta şu olurdu. Karşındaki rakibiniz sizin oynadığınız hamlenin ciddiyetini fark ettiği an artık ön yargı diye bir şey kalmaz. Yani bilenler bilir, çoban matı diye bir şey vardır. Hani satrancı bilmeyenler bile duymuştur. Çoban matı çok basit bir mattır. Detaylarına girmeyeceğim ama 12-13 yaşındaki bir genç size çoban matı yapmaya kalkıp üzerine sert bir karşılık alınca işte o tüm ön yargı yıkılıyor gidiyor ve bu abi, bu arkadaş, bu rakip ben şey yapmışım, yanlış düşünmüşüm diyor ve pıt diye tahtanın üzerinde sizi eşit olduğunu, hatta satrancın bir oyun olduğu için gerektiğinde de sizden çekilmesi gerektiğini de idrak edebiliyor. Bu da tabii ki birlikte yaşam, birlikte bir şeyler yapmak da mümkün.
Evet. Ve bu seminerde biraz bu seminerde aslında çok güzel sorular sormuşsun. Ben onlardan en çok bir görmeyen dünya şampiyonu olabilir mi? Diye başlayan bir duyumuz vardı. Olabilir evet. Mi sence?
Ben inanıyorum. Şöyle ki eğer Selim Altunok ki satranç camiası denildiğinde, Türkiye'de görme engelliler alanında satranç denildiğinde Selim ve Kerim Altunok kardeşleri almamak söz konusu olamaz. Eğer Selim Altunok Anatoly Karpov'la dünya şampiyonu ile berabere kalmışsa bir simultanede ya da dünya körler şampiyonluğu kazanmış Sergey Krylov, total kördür bu arada Sergey Krylov, onu da belirteyim. Eğer geçen yılki dünya satranç şampiyonluğu aday maçlarında ilk 8 büyük usta arasında yer alan Vasily Ivanchuk'u elinden kaçırmışsa, berabere bitmişse, neden olmasın?
Evet. Bu noktaya kadar geldiğinde. Ama tabii biraz seminerde galiba satrançtaki görmeyenlerin satrancı daha fazla oynayabilmek için neler yapıldığından bahsedeceksiniz galiba.
Aslında şöyle bir program öngördük. Türkiye'de ve dünyada görme engellilerle satranç konusunda küçük bir gezi yapacağız evvela. Yani dünyada ilk satranç olimpiyatları ne zaman yapılmış, görme engellilerin satrançla ilgili bir kuruluşları var mı yok mu, Türkiye'ye bu işler ne zaman nasıl gelmiş, kimler öne koymuş, ne zaman bu işin federasyonlaşma noktasında devletin el attığı ve artık turnuvalarda 10-15-20 kişiden yüzlere varan rakamlar hani ortaya çıkmış. Bunlara biraz değineceğiz. Arkadan tabii ki çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Ama çalışmak için de tabii ki gerekli satranç eğitim hani kitapları, malzemeleri, satranç takımları, satranç saatleri gibi araç gereç gerekiyor. Bunlarla ilgili bir de tabii ki eğitmenler söz konusu. Bu insanların görme engelli bir çocuk veya görme engelli bir yetişkine ders verirken mesela neler yapabilir, neler yapmalıdır gibi küçük anekdotlarla aktaracağız. Tabii bir de işin diğer bir ucu var. Mesela görme engelli bir satranççı günün birinde 10 yaşında, 15 yaşındaki çocuklara örnek veriyorum, satranç dersi verebilir mi bir sınıfta? Ben hep bunları da düşünüyorum. Yani benim gibi bazı arkadaşlarım da benzer bir düzlemde hani ele aldıkları için meseleyi, hep işin salt körleri nasıl eğiteceğiz, nasıl yetiştireceğiz, büyük usta yapacağız noktasından bir adım daha öte gidip görme engelli bir satranç öğretmeni de neden olmasının da tabii ki arzusunu herhalde birçoğumuz duyuyordur. Özellikle sen de Adem abi de gibi bizim gibi düşünen insanlar değil. Eğitim kısmıyla ilgili dediğim gibi bunlardan bahsedeceğiz. Materyalleri birazcık göstereceğiz. Kabartma satranç kitabıdır, kabartma saattir gibi gibi. Arkadan da artık yavaş yavaş, öyle ya, teori çalışmak çok güzel ama çok yorucudur. Hatta bazen sıkıcı olur belli bir noktadan sonra. Ama ne yapmak? Oynamak, ille de oynamak. Çok iyi bir müzisyen vardı. Televizyonda röportajını izlemiştim. Yavuz Baysal diye. Kendisi vurmalı sazlar üstadı ve adama soruyorlar. Berkeley'de okuyor ve ya diyorlar, abi diyorlar, sen okudun orada, hani eğitimini aldın falan filan. Nasıl oldu, hani ne öğrettiler sana falan filan. Adam çok da böyle mütevazi bir hani kişi. Adam çok net şunu diyor ki, ben tabii ki bir şeyler öğrendim Berkeley'de. Hani hiçbir şey öğrenmedim demiyorum ama diyor, asıl ne öğrendiysem diyor, ustaların parçalarını dinleyerek öğrendim diyor ve çalarak öğrendim diyor.
Evet, evet, değil mi?
Oynamak şart. Kahve satrançısı, kahve oyuncusu diye bir tabir vardır satrançılar arasında. Bu oyuncular teori bilmez. Ama muazzam güçlü oyunculardır. Çünkü pratikleri çok iyidir.
Ben sana bir ara bir filmden bahsetmiştim. Dijitürk'te sonradan bulamadık. Tetris üretimi yapmak istediğimizde. O filmdeki...
Ha, satrançı değil.
Oradaki çocuk mesela şey yapıyordu. Parkta satranç oynayanlar vardı. Sürekli onlarla maç yapıp kendini
geliştiriyordu. Evet.
Yani bir tane de hoca tutuyorlardı. O daha böyle şöyle yapacaksın, yenilmeyeceksin falan, hani o şey yapıyordu ama çocuk o oynadığından zevk alamaz hale gelmişti o şeyde. O yüzden parkta şey yapıp cumcularla. Hatta bir satranççıya Bob şeydi galiba, ona sürekli şey yapıyordu şu an. Onu anlatmışımdır sana.
Bobby Fischer'di.
Bobby Fischer, evet. Bobby Fischer'e de sürekli şey yapıyor. Ona öykünüyordu. Onu biraz anlatan. Bu çocuğun şeyini hani çünkü biraz olayı o ailesi şeye dönüştürmüştü. Mutlaka kazanmalısın falan tarzında. Ama çocuk en son maçta şey yaptı mesela. Baktı baktı bir tane adam çocukla karşılaşıyordu. İşte bu kazanmak çok önemli. Her şey kazanmak yoksa bir anlamı yok. Herkes seni küçük düşürür muhabbetinde. Çocuk şey yapmıştı filmin sonunda. O satrançıyla oynarken bir noktada öbür çocuğun da çok baskı altında dedi ki bak bu hamleyi beraberlik teklif etti. Galibiyet olacağını halde. Öbür çocuk ama niye beraberlik teklif ediyorsun falan dedi. Yani herkes çok şaşırdı. Şeyleri gösterdi. Bak şimdi bu olacak, bu olacak, bu olacak, bu hamle ve mat olacaksın. En iyisi burada beraber yakalalım, ikimiz de birinci olalım falan gibi şeyle öyle bitiriyorlar. Yani öyle güzel bir filmdi o. İnşallah bir ara bulursak onu izletmek isterim ben gerçekten. Hoş bir satranç gibi. Yani her şey kazanmak değildir orada. O anı yaşamak, onun şeylerini görmek de önemlidir. Veren bir filmdi o da.
Aslında bu bahsettiğim filmi ben katıldığım turnuvalarda aslında görüyorum zaten. Özellikle küçük çocukların hocalarıyla bazıları, tabii Allah'tan bu insanlar çok az. Onu nasıl oraya oynarsın? O öyle oynanır mı? Bak bak adam ne yapıyor? Sen hala orada oynuyorsun. Ya ufacık bir çocuk ve hani çocuk gerçekten çok demoralize oluyordu. Hani bunu gördüm birkaç kere üzüldüm. Halbuki bu çocuklar bu turnuvalarda birinci olsan olur, sonuncu olsan olur. Çok fark eden bir şey olmayacak esasen. Ama oyun oynamanın keyfi bambaşka ve buradan da hemen Wimbledon, Hearts ve Chessbase üzerine oyun oynamak için gerekli programlar ve database'ler konusuna gireceğiz. Bunu da tabii ki bilişim çağında bilgisayar ve satranç görme engellilerin durumunu nasıl etkiledi, değiştirdi diye bir başlık altında incelemeye çalışacağız. Burada Wimbledon bizim en basit hani başladığımız programlardan biri. Ama son derece cazla uyumlu, nefis, körcül bir program. Bunun dışında biraz daha gelişmiş Hearts dediğimiz bir programımız var. Bunu ben anlatacağım. Wimbledon'u Çağrı Yıldırım anlatacak. Ve Hearts'ta özellikle artık basit düzeyden biraz daha karmaşık düzeye geçen hani oyuncular için güzel bir program. Maç bakabiliyoruz bununla, kendi maçlarımızı girebiliyoruz gibi gibi sonradan değerlendirmek için. Ve Chessbase bu önemli bir database programı. Bununla mesela çok daha üst düzey analizler yaptırmak için, kendi partilerimizi oraya girmek için vesaire daha üst düzey oyuncular için hani kullanılan bir sistem. Ve en son da tabii ki benim çok istediğim ve herkesin de görmesini arzuladığım iPhone'dan iPhone'a bir satranç maçı. Bununla da Uğur Yuvarlak ve Engin'i kurban seçtim. Onlara birkaç hamlelik bir maç oynamaları için bir şeyler ayarlamak istiyoruz. Velhasıl kelam özetlemem gerekirse satrançla dolu bir program olacak. Özellikle Getem'deki satranç materyallerini de hani birazcık hani listeleyeceğim. Hani ne var ne yok az çok bilinsin diye. Getem'de son dönemlerde gerek başka kütüphanelerden gerek bireysel olarak hani insanların çalışmalarıyla oluşan çok değerli eserler toplanıyor. Getem olarak biz de hani satranç kitaplarını tarama ve okutma noktasında yavaş da olsa ilerleme kat ediyoruz. Dolayısıyla ÖSS, DYS her ne halt seçti o sınavlar. Bir zamanlar görme engelliler, ben de onlardan biriydim. Normal puanın 3-5 puan altında girebiliyordum üniversitelere ama materyallerin artmasıyla yani test çözmektir, deneme sınavıdır görme engelli bir öğrenci için. Bu sınavların gereksinimi de. Bunlar arttıkça öğrenci profili nasıl hani değişmeye ve daha da çıta yükselmeye başladıysa görme engelli satranççılar açısından da süreç böyle gidiyor. Eskiden Kerim Selim abiler hatırlıyorum bizlere onların talebeleriyiz tabii işte Ahmet Üstünen olsun ben olayım birkaç arkadaşımız daha hani benim dönemimde bizlere kaset hazırlarlardı verirlerdi. Peh peh peh nereden nereye artık iş böyle bir noktalara geldi ki şu anda benim elimde 5,5-6 milyon partili koskoca bir database var. Bazı arkadaşlarımızın elinde çok çok güçlü analiz motorları var. Satranç kitabı sayısı eskiden bir taneydi, o da yarısı böyle vardı yoktu falan filandı. Şu anda en azından GTM'i kişiler kullandıklarından 20-25-30 tane kaynak bulabiliyorlar. Tabii ki bunların hepsi de materyal demek. Artık tahtalarla ilgili, saatlerle ilgili de çeşitli çalışmalar var. Her ne kadar bunlar çok istenilen düzeylere henüz ulaşamadıysa da ama çok umut verici bir yolda. Bugün Uğur Yuvarlak Dünya Gençler Beşincisi oldu. Bu çok önemli bir başarı. Şu anda milli takımımız 4 Mayıs'ta Yunanistan'a gidecek. Onun takımda da Mümin Aksu eski kurtlardan, yine Kerim Selim Altınok, onlar da o jenerasyonun kuvvetli oyuncuları. Hiç ismi duymamış Yusuf Çolak diye, işte buyurun satranç, işte kimin ne yapacağı belli olmuyor. Gökhan Güngör, Ünal Dönmez, bu oyuncular çok, hani Türkiye çapında en azından çok kuvvetli oyuncular. Umarım Yunanistan'da da muvaffak olurlar diyelim. Evet, satrançla ilgili aslı böyle kapatalım isterseniz. Size soracağım bir şey.
Satranç peki erkekler için bir oyun mu? Genelde görme engelli erkek isimleri geçti. Türkiye'de bunu oynayan görme engelli bayanlar da var mı?
Aslında Adem abi çok spekülatif noktaları kurcalıyoruz ya. Yani şöyle, tabii ki bayanlar da var. Bu birkaç yıldır özellikle açık bayanlar ve gençler, hatta yıldızlar ve minikler gibi bir kategori daha eklenerek Türkiye şampiyonaları 4 kategoride oynanmaya başladı. Bayanlar da var ama bayanlar da henüz yolun başında. Ama ben inanıyorum ki eğer çalışmaya devam ederlerse mutlaka onların da aralarında çok iyi oyuncular yetişecektir. Ben üç tane örnek vermek istiyorum bu konuyla alakalı. Birincisi Judith Polgar. Muazzam bir kadın. Macar bir ailenin 3 kızından biri. Baba, anne son derece iyi eğitimli insanlar ve kızlarını satrançı olmaları için yetiştiriyorlar. Ve Judith Polgar işte bundan 3-5 yıl öncesine kadar dünyanın en iyi 10 oyuncusundan biriydi. Ve bayanlar turnuvalarında oynamıyordu. Yani müthiş. Yine Çinli bir kız var. O da son turnuvalarda çok yüksek bir performans gösterdi. O da müthiş. Körler turnuvalarında da hangi olimpiyattı şu an hatırlamıyorum ama Ukraynalı bir kadın oyuncu 3. olmuş. Ben o turnuvayı görmedim ama onun bilgilerini görmüştüm, okudum. Demek ki oluyor. İlgi meselesi. Bir zamanlar kadınlar Avrupa'da üniversiteye de alınmıyordu, Virginia Woolf gibi. Ama şimdi Virginia Woolf'u hepimiz biliyoruz. Kadınlarda da satranç konusunda ben erkeklerle aralarında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Tek farkın Virginia Woolf'un o müthiş kitabındaki kendine ait bir oda olmazsa kadın edebiyatçı elbette ki çıkmaz demesi gibi, ki bunu da çok şey, çok fazla hani olguyla destekliyor. Ben de şunu diyorum. Tabii ki görsün ya da görmesin, çok güçlü kadın oyuncular var ve var olmaya devam edecek. Ve belki de onlar da bir gün dünya şampiyonluğu için yine mücadele edecek, Polgar gibi. Sadece bununla alakalı zaman ve çalışmanın uygun koşulları sağlanması gerekiyor. Tüm mesele bu esasında.
Evet, gerçekten bu kadar iyi bir soruyu iyi bir yanı alıp son kez bu iPhone'daki uygulama ChessWise mi diye soruyor hakikaten, herhalde o değil mi?
Evet, ChessWise.
Evet. Bir müzik arası verelim mi? Ondan sonra beden zihinsel bir spordan fiziksel bir spora geçelim isterseniz.
Evet, şimdi kısa bir süre için şöyle bir bahar mevsiminde Güneydoğu'ya gittiğinizi düşünün. Böyle güzel bir ılık bir akşamda oturmuşuz. Böyle bağdaş kurarak yere. Akşam vakti böyle. Bir sıla gecesinde güzel bir parça. O ana götürecek mi bakalım bizi?
Evet, parçayı dinleyelim sonra bakalım.
Nice bu hasret dildar ile giriyor olayı. Nice bu hasret dildar ile giriyor olayı. Yanayı ateş aşkın ile bir yol yaşımı dert ile nalan olayım aman. Hüsneti yar ile ancak şad kendin olayım.
Son ver hocam önce. Hafiften bir görsün.
Evet, parçadan sonra tekrar buradayız. Ve Levent
yepyeni bir... Levent başka bir site, evet, yepyeni bir konuyla. O yüzden bir site filmlerini duydunuz. Levent bu hafta sonu bir tura katıldı Afyon'da. Free Bicyclette Tour adıyla bir tura katıldı. Nasıl oldu? Biraz bunu anlatırlar, onu tur anlatsa. Öncelikle... Bu bisiklet olayı nereden çıktı? Nasıl bir şeydi? Biraz bahseder misin?
Ya birçok şeyde olduğu gibi tabii ki kişisel olarak bir istek, özlem, keyif aldığım bir spor, bisiklet. Çocukken çok çabalardım bisiklete binmeye, hep düşerdim, beceremezdim. Yaş büyüdü, sonradan binmeye fırsat da olmadı. Bundan bir kaç yıl evvel işte Ataköy'de bir derneğin vasıtasıyla yine yalnızca adada biniyordum. Ondan çıktı ve dernek organizasyonunda yine bisiklete binmeye başladım. Ataköy Yeşilköy arası gidip geliyorduk. Çok keyifli bir dönemdi fakat sonra bir şeyler oldu dernekte. Organizasyonda sorunlar çıkmaya başladı derken olay kapandı bitti. Ben de perdeyi indirdim ve hayatıma geri döndüm. Fakat bundan birkaç ay evvel işte bir gün üniversitemiz Boğaziçi Üniversitesi'nin bisiklet kulübünden Merter adlı bir genç arkadaşla yanında yine bir başka kulüp arkadaşı ziyarete geldiler bizi GTM'e ve orada işte bir öykü anlattılar bana Bahar'la ilgili ve ondan sonra biz abi bisikletle ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne diyorsunuz? Sizce bu iş tutar mı? Eder mi? Hani nasıl yapalım edelim? Gibi bir konuşma geçti aramızda ve ben de hani derler ya hani körün istediği tek göz Allah verdi çift teker. Ve ben de vallahi dedim arkadaşlar siz yapın. Biz her türlü elimizden gelen desteği sağlarız. Yani kimse binmezse Engin'le ben bineriz dedim.
Ben bilemedim zaten üniversitede. Herkes bildi mi ben kaldım orada.
Evet ya, en son babalar duyar, en son Engin Biner gibi bir şey oldu bu.
Ama önce bu bisiklet nasıl bir şey diye onu anlat istersen biraz. Yani tandem evet. Deniyor değil mi? İkili bisiklet yani.
O kısmına gelelim hemen arkadaşlar. Tandem bisiklet dediğimiz araç uzun bir bisiklet. İki gidonlu, yani iki tane tutulabilen iki tane direksiyonu olan bir bisiklet. Biri sabit direksiyon, diğeri hareketli. İki tane selesi var ve bazı tandemlerde arkada da fren var. Sağ önde değil, arkada da fren var. Tandem bisikletler özellikle doğru kullanıldığında, kullanan kişiler arasında ahenk olduğunda çok yüksek hızlara çıkabilen ve hani gezme amacıyla da kullanılabilen, eşya taşımak için bile kullanılabilen çok yönlü bir araç. Tabii bizim ülkemizde bisiklet kültürü çok fazla gelişmiş sayılmaz maalesef. Avrupa'nın birçok yeriyle karşılaştırılamayacak ölçüde çok az bir bisiklet yoluna sahibiz. Her ne kadar bu yıl bir önümüzdeki birkaç yıl içinde hani büyük şehrin bisiklet yolları ile ilgili vaatleri olsa da bunların ne ölçüde gerçekleşeceğini ancak zamanla göreceğiz. Tandem bisiklet dediğim gibi iki kişilik, iki kişinin bindiği, birlikte pedal çevirilen çok önemli. Tıpkı karelerin sınırsızlığı gibi pedallarda da aslında böyle bir yön var. Pedalların da biri yukarıda, biri aşağıda, biri aşağıda, öteki yukarıda. Ahenk olmadan yapılamıyor bu spor. Frigya turu benim için çok aniden gelişen bir aktivite oldu. Bundan önce bizim üniversitemizde yine sevgili Yunus Bursa ve İzmir turlarına gitti, katıldı. Onu da belirtmek lazım. Yunus da son derece heyecanlı, hevesli, uğraşan, koşturan, sporcu bir arkadaş. Ben de okulumuzdaki bahar tatili vesilesiyle fırsattan istifade ben de gideyim bari dedim ve atladım gittim. Aslında mesele biraz otogarda başladı. Çünkü daha otogarda otobüse bisikletimizi koymamız bile başlı başına bir maceraydı. Muavin gördü, bu ne dedi. Yani gördüğünüz şey böyle bir nereden baksanız bir lastiğin ucundan diğer lastiğin ucuna belki de 2 metre belki de. Böyle bir araç. Böyle yüksek, kocaman. Arkası böyle valizlerle dolu. Hayal ettiğinizde falan diyorsunuz. Tabii tandemler iki kişi artı onların yükleriyle birlikte aşağı yukarı 300'er kiloluk hani yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlanıyor. Uzun yol tur bisikletleri. Neyse Samet arkadaşımız benim partnerimdi bu turda. Bisikleti lastiklerini söktü. Gidonunu söktü. Ve koskocaman bisiklet oldu ufacık. Ve kavga dövüş derken bisiklet otobüsü attık ve biz gecenin 12'sinde yola çıkıp İstanbul'dan Afyon'a doğru ilerledik. Sabah karşı Kütahya-Afyon arasında bir noktada indik ve bisikletimizi çıkartıp tekrar yeniden kurduk. Ve ondan sonra küçük bir kahvaltıdan sonra Afyon'a doğru pedallamaya başladık. Bu arada Samet Aksuoğlu'ndan bahsetmek istiyorum kısaca. Engelsiz Pedallar Derneği'ni kurmuş. Özellikle evden çıkmakta zorlanan veya çıktığında da fiziksel yetersizlikler nedeniyle bisiklete binemeyen çocuklarla hani birlikte bisiklet sürmeyi kendine hakikaten böyle bir şiar mı derler, görev mi derler, keyif mi derler edinmiş bir arkadaş. Genç, böyle çok sportmen, çok atak, böyle macera perest, çılgın diyoruz usta ben de ona, bir arkadaşımız. Başladık biz Afyon'a, eşyalarımızı bırakacağımız spor kompleksine pedallamaya ve eşyalarımızı bıraktıktan sonra Atatürk Meydanı'nda Zafer Anıtı'nın orada toplandık. Toplandık diyorum çünkü yaklaşık 300'e yakın bisikletçi vardı orada. 5 yaşındaki çocuk da vardı, 15 yaşındaki genç de vardı. Şaşırmayın, emekli SAT komandosu vardı. Babam yaşında böyle, biz böyle baktık, böyle baba atmış akşam kas gevşetici gelmiş oraya böyle pedallıyor. Adamda böyle tıkanma diye bir şey yok. Bu da işte bisikletin bir hani güzelliği. Özellikle görme engellilerde hareket etmeyle alakalı fiziksel çevreden kaynaklı erişilebilirlik sorunları olduğu için ve modern yaşantının getirdiği o hareketsizlik durumu da işin içine girince bisiklet gibi bir spor hem herkesin birlikte yapabileceği, yani gören görmeyen birlikte yapılabilecek güzel ortak bir alan, hem de vücut sağlığı bakımından da çok faydalı bir yani spor. Turumuz Frigya Vadisi'ni kapsıyordu. İlk gün 65 kilometrelik bir etap söz konusuydu ama bu bir yarış değildi, onun altını çizeyim. Bu bir kültür turuydu ama inanın bu kültür turunu tamamlamak bile başlı başına gerçekten çok büyük bir efor istiyordu. Ben son derece ham bir vücutla gidip ilk gün kendini çayıra çimene atıp Allah aşkına beni bırakın, Frig mezarlarına ben yatacağım, bırakın beni gidin dedim. O kadar vücudum artık kaldırmadı hamlığı. İlk 20 kilometre bir sorun yoktu. Geçtiğimiz yerleri yancı dediğimiz bir arkadaşımız daha vardı. Bu da güzel bir hani kavram, hemen onu da açıklamak istiyorum. Yancı, Engelsiz Pedal Derneği ve Samet'in bisikletle öyle turlarda yanında olan, gerektiğinde o bisikleti önce olan, gerektiğinde artçı olan, yancı olan şoför dedikleri bir kavramları var onların. Biz onu kabul etmiyoruz ama zaten onlar da şey diyorlar, biz bunu küçük çocuklara hani dönük yapıyoruz diyor. O konuda Samet'i bu turda da bayağı bir ikna ettiğimi düşünüyorum. Yancı da bisiklet sürüşü esnasında bu iki kişi fazla gaza basar da kontrol yitirmeye başlarsa, arkadaki öne gaz verir, hadi yardır baba, yardır baba falan derse ya da öndeki bas bas bas falan diye böyle gaza gelirse, yancı dediğimiz arkadaşta bir oto kontrol hani mekanizmasını harekete geçirecek bir nevi emniyet kilidi görevi görüyor. Yancımızla birlikte Afyon şehir merkezinden çıkarken etrafı biraz anlattı. Yancı'nın böyle bir işlevi de var. Etrafı betimliyor. Mesela ben Afyon'dan, bizim çıktığımız spor tesisinden Afyon çıkışına kadar gördüğüm şeyleri kabaca mesela anlatabilirim. Özellikle sanayi bölgesi, köyler, hepsi çoğu tek katlı evler, bir sürü koyun, inek vesaire, çın çın çın, zaten onları da anlıyorsunuz az buçuk. Bunları da hani yancı size anlatıyor. Böyle bir keyifli yönü de var. O 20 kilometre daha sonra artık zor kısmı geliyor etapların. Daha yokuşların olduğu, arazinin biraz daha artık otoyoldan çıkıp toprak, çakıl gibi malzemeye dönüştüğü etaplar. Buralarda zorlandık. Neyse ki az buçuk Samet pedalladı. Az buçuk başka arabaları peşine takıldık ve ilk gün turumuzu ilk gün tamamladık. Tabii çok zordu. İkinci gün için akşam ben çimenlere yattım ve kaldım. Öyle diyeyim. Ama ikinci gün sabah yola çıktık, kahvaltımızı ettik, çadırımızı topladık. Bu arada sabah özellikle gün doğarken Afyonkarahisar'da o Frig Vadisi'nde kuşların sesi muazzam. Ya anlatamıyorum kaç tane kuş sesi duydum aynı anda, hiç cümbüşü çok keyifliydi. Bu arada tabii kültür tur demişken Filipler'in kaya evlerini de ince biraz gidip girip gördüm, gezdim. Böyle onlar da ilginçti. Arkadan ikinci günün etabı başladı. Bu daha fazla artık iniş rotası olan bir güzergahtı. O yüzden 100 kilometre bana mısın demedi desek yeridir. Yorulduk ama çok keyifliydi. Yağmurda doluda sürdük. Rüzgara karşı sürdük. Yokuşta sürdük. Çok keyifliydi hakikaten. Ben herkesin eğer bisikletle, hareketle, gezmekle az buçuk ilgisi varsa böyle bir şeyi deneyimlemesini tavsiye ederim. Tabii gerekli güvenlik tedbirlerini almak. Örneğin kask, örneğin işte termal kıyafetler, terlemenizi kontrol etmek için ya da işte ayağınıza uygun çoraplar vesaire vesaire gibi.
Evet, çok güzel oldu gerçekten. Bence dinleyen bir sürü insan heveslenmiştir değil mi Adem Hocam?
Evet, oralarda? Ben de öyle düşünüyorum.
Dolaşmak
falan. Hakikaten yokuş aşağı bisikletle o rüzgarı hissederek gitmenin keyfini düşündüm bir an.
Peki Levent, hani o konuda bu engelsiz pedal, mesela başka birileri de bisiklet binmek isterse, mesela böyle bir şey yapmak isterse başvurabilecekleri bir site ya da bir şey var mı? Nerelerde örgütlüler hani o konuda?
Şu anda engelsiz pedal aslında yeni yeni gelişip serpilen bir dernek. Üniversitelerde örgütlenmeye çalışıyorlar. Örgütlenmekten de şunu biliyorum. Öyle makro bir dernek kurup her tarafa şube açmak, bu işler olmaz. Ama biz eğer üniversitelerden örnek veriyorum başlar ve onlara çeşitli eğitimler verir ve onların kendi bisiklet kulüplerinde bu işi hayata geçirmeyi başarırsak, İstanbul'da örnek veriyorum, öngördükleri şey biraz böyle bir şey. İstanbul'un her yerindeki özellikle görme engellerinin bulunduğu üniversiteler, muhitler, buralarda birer bisiklet üstü olursa, bunlar da üst dediğimiz bir bisiklet ya da iki bisikletten bahsediyorum. Kişi, örnek veriyorum, engelsiz pedalı aradığında ya da işte web sitesine girdiğinde, örnek veriyorum, kişi nerede otursun? Kurtköy'de. Kurtköy'de oturup bisiklete binmek istiyorum diyen kişiye mesela telefondan veya webten şu yanıt çıksın. Çıkması öngörülüyor işte. Size en yakın tandem bisiklet, örnek veriyorum, Kurtköy neresi yakındır misal? Sabiha Gökçen veya Pendik diye. Ve işte Pendik'teki bisikleti, hani tandem bisikleti, hani koruyan, kollayan, kullanımıyla ilgili onun sorumluluğunu üstlenen Ayhan Bey. Ayhan Bey'i telefonla alıyorsunuz ve arıyorsunuz. Ben bisiklete bineceğim, gezmek istiyorum. Şu şu şu günler, şu şu saatler. Hani uygunum. Ve Ayhan Bey, ben de o gün ve o saatlere uygunum diyorsa birlikte çıkıyorsunuz ve geziyorsunuz. Bir iletişim gerek burada tabii. Zaten engelsiz pedalın önem verdiği noktalardan biri de şu. Yani bu bisiklete binme olayı hobi olabilir. Evet, bir kere binebilirsiniz. Ama önemli olan insanlar arasındaki o iletişimin de bir yandan yürümesi. Yani siz o kişiyle bisiklete binip çay içmen, gezip geri dönmek isteyebilirsiniz ama şunu da mesela arzuluyorlar. Yani niye biz hani Samet mesela Yunus'la binip sadece gitsin gelsin, sinemaya da gidebilir. Ya da alışverişe de gidebilir. Ya da ne bileyim sinemaya da alışverişe de gidebilir. Maça gidebilir. Hani burada bisikletin gezme hani yönünün olmasına karşın bir de hayatın içine bisikleti sokma gayreti de var bu yapımın. Bu da hani özellikle çevreci bir yanından kaynaklı bir derneğin. Konuyla ilgili şu andaki mevcut durum ise Kağıthane'de bir bisiklet var, tandem. Kadıköy'de var tandem bisiklet. Yavaş yavaş İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde, hani bu Boğaziçi'nde var artık, İstanbul'da da bunu yavaş yavaş başlatmak istiyorlar. Oralarla da iletişimleri yavaş yavaş başlıyor engelsiz pedalın. Süreç şu anda yeni yeni emeklemekte desek herhalde çok yanlış olmaz.
Biz de üniversitemize bir bisiklet aldık. Bununla ilgili belki kayıtlar yaparız size zamanında. Bununla ilgili şeyleri de konuşuruz belki sayılarımızda diyelim. Ben çok teşekkür ederiz. Programı sonuna
getirdik. Ben teşekkür
ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Çok güzel bir program şey oldu. Daha sonraki yine bir bisikletle ilgili etkinlikleri de sürekli duyuralım buradan yapıldıkça.
Bir podcast, en yakın, podcast yapacağım bisikletle.
Etkinlik benim bildiğim kadarıyla Gökova turu var. Büyük bir tur. 4 gün olacak ve büyük bir katılım olacak bu Gökova turuna. Benim bildiğim kadarıyla, yani buradan insanları da birazcık belki ateşlemek, hey hop ne oluyor falan dedirtmek adına belki faydalı olur. Gerek belediye, Büyükşehir Belediyesi, gerekse Düşler Akademisi miydi Ercan Tutal Bey'in olduğu yer, Adem abi.
Evet, onların da bisiklet organizasyonu var, ben duymuştum.
Evet, bunların tandemleri var. Ama ne kadar kullanıyorlar aktif veya pasif şu anda bilmiyorum. Ama arkadaşlar, bu kurumları arayın. Ya biz bisiklete bineceğiz deyin. O insanlar, emin olun, onlar da bunların kullanılması için aldılar.
Tabii insanlar gelirse mutlu olacaklardır. Yani
duyurulmasıyla ilgili belki onlar olgunlaşmadığını falan düşünüyorlar ama belki böyle bir şey vesile oluruz. Bu insanlara bir şekilde ulaşın. Ercan Tutal ve Büyükşehir Belediyesi'ne ve deyin arkadaş ben şuradayım bisiklete bineceğim. Hadi iş başına diyelim. Herkese umarım iyi pedallamalar diliyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
Eyvallah.
Teşekkür ediyoruz.
Evet. İyi geceler. Hoşça kal.
İyi geceler.
Hocam böylelikle
programın sonuna geldik.
Son 22.57'sinde geldik.
Son 3 dakika.
Son 3 dakika. Yavaş yavaş bitiriyoruz programı. Çok güzel oldu Levent'le. Hakikaten engel sayışım saatlerde değişik konuları işliyoruz. Bugün de bisiklet konusunu işledik. Gerçekten buna talep göstermeniz, bir de bizim spor yapabilmemiz daha önemli. O anlamda ben çok yararlı buluyorum. Bugün Gülcan'la başladık. Onunla hem dergiyi konuştuk hem kampanyamızı konuştuk. Şu an itibariyle 160'a ulaşmış imza sayımız hocam. Evet. Change.org böyle engellik ceza değil. Bir kez daha hatırlatırsak. Change.org böyle engellik ceza değilden. Kampanyamıza destek verin. Yarın 1 Mayıs. Herkesin 1 Mayıs'ını kutluyorum ben burada aynı zamanda.
Evet.
Ve emeğin değer bulduğu bir dünyada yaşamak dileğiyle diye isterim arkadaşlarıma. Haftaya buradayız. Değil mi hocam? Yani 7 Mayıs'ta.
Evet.
Bu arada Olgun abim yazmış. O da sizlerleyim. Ses kaliteniz çok iyi demiş biraz önce. Hocam ben dert konuşurken de araya girmedim. iPhone kaydı gerçekten çok başarılı ama Olgun abimin verdiği ses kaydıyla da yaptığımız programlar çok güzel olmuştu.
Evet, onlar da güzel oldu hakikaten.
Bu aralar ses kaydında bir sıkıntı yaşamıyoruz.
Evet.
Evet diyelim ve yarışma başvurularımızın devam ettiğini hatırlatalım. 10 grup şu ana kadar başvurdu. Engel Seyşin Selena Derby yarışmasına. 18, onu hatırlatalım. 18 gruba kadar alabileceğiz. İlk katılan, ilk başvuran 18 grup asil gruplarımız olacak. Ondan sonra gelen başvurular yedek başvuru almak, olarak almak zorunda kalacağız. Çünkü salonun ve yarışma gruplarının bir kapasitesi var diyelim.
Evet.
Ve ne yapalım hocam?
Bu parçayla bitiririz.
Evet, bir parça veriyoruz. Parçadan sonra da sizlere hoşça kal diyoruz arkadaşlar.
Evet. The cane. You say John, I say Wayne, hot dog, I say cooler man, I don't want to be the president of America, I say smile, I say cheese, Johnny, eh?
başında birisi için gardını indirmek ister.
Hocam ya,
herkes
hocam
yorgundur yaşamaktan bu hayatta. Biz yine yatıp birini uyumak ister. Ben çırılçıplak bir kadın karşında. Attım et seni hep içime içime.
Evet arkadaşlar, bugünkü yayın bitti.
Tam 23.03. Bugün gerçekten hiçbir teknik aksak yaşanmadan başından sonuna bir program yaşamanın da bir mutluluğunu yaşıyoruz arkadaşlar. Nazar değmeden hocam yayınımızı keselim.
Bence de.
7 Mayıs 2014 saat 21'de yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle esen kalın efendim.
Yayınımızı bitirelim. Ben de bunu eve giderken internetten yükleyeyim.
Yükle hocam. Talip abi de güzel bir programdı deyip teşekkür ediyor hocam.
Evet. O zaman haftaya görüşmek dileği diyoruz. Yine buralarda olacağız. Yine bir aksilik olmazsa. Haftaya evet. Yok. Ne zamanda hocam? Sen çalıştaya gideceksin.
Çalıştay hocam 14 Mayıs olabilir. Dur bakalım. Ben yine katılırım hocam. Oradan da katılırım. Hiç sıkıntı değil. Program ertelemesi yapmıyoruz yani.
Bence de.
Peki, hadi iyi geceler.
Görüşmek dileğiyle, iyi geceler.
Hoşçakalın.